Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 20. ayrım. Sen sen ol diye işaret parmağını sallıyor sinik entel hanım. Bebek doğunca anaç sütlaç hanımın sana aynı şeyleri yaptırmasına izin verme. Hani şu oyuncak kurbağa gibi sesler çıkararak bebekleriyle konuşan, ellerinden gelse çocuk 6 yaşına gelene kadar emzirmeye devam edecek olan histerik tipler var ya, annelikle bozmuşlar kafayı, hayatlarında başka bir meşgale kalmamış. Sakın ola, onlardan biri olup çıkma. Olmam diye atılıyorum. Olur muyum hiç? Aman dikkat! Çocuklarına nefes alanı bırakmayan sevgi faşisti annelerden olma. Amma yaptın sinik entel hanımcığım diyorum. Ben kim, faşizanlık kim? Öyle elde kaşık çocuğun ağzına zorla bir şeyler tıkmaya çalışan fanatik annelerden olur muyum hiç? Yerse yer, yemezse yemez, keyfi bilir. Ta baştan itibaren ona özgür ve özerk bir alan açacağım. Göreceksin. Demokrasi nasıl olurmuş anne çocuk ilişkisinde? Aferin diyor sinik entel hanım. Gayet memnun. İşte böyle. 38. hafta. Bu hafta anladım ve kabullendim ki hamile bir kadının bedeni kendine değil topluma aittir. Daha doğrusu toplumdaki tüm kadınlara. Ne zaman sokağa çıksam tanımadığım kadınlar gelip karnıma dokunuyor. Ben istediğim kadar geri çekeyim kendimi, onlar elleriyle pat pat yokluyorlar. Geçenlerde manavdan alışveriş yaparken hayatımda ilk defa gördüğüm yaşlı bir teyze yanıma gelip aldıklarımı kolaçan etti. "Patlıcan alma evladım, içinde nikotin var," dedi. İşin ilginç yanı, manavın çırağı da ne almam gerektiği konusunda nihai otorite kabul etmiş olmalı ki yaşlı kadını bana danışmadan, sormadan hop diye geri koydu aldığım patlıcanları. Yerine brokoli ekledik yaşlı teyzenin onayıyla. Havuza girsem işi gücü bırakıp karnımla konuşuyor kadınlar. Sonra da başlıyorlar bana tembih üstüne tembih yağdırmaya. "Aman evladım, dikkat et. Sıcakta fazla durma," diyor biri. Şemsiyesini verip gölgede durmamı garantiliyor bir başkası. "Yüzerken karın üstü yüzmeyin," diye uyarıyor gençten bir kadın. "Klor yutma sakın," diyen dahi oldu. Sokakta, dolmuşta, vapurda, kafelerde sürekli yanıma gelip sorular soruyor, yorum yapıyor kadınlar. Kendi deneyimlerini paylaşıyor, kulaktan dolma bilgiler aktarıyorlar. Birisi kazara bir şey yiyor olsa yanımda, hop bana ikram ediyor yarısını. Ben ne kadar istemem, teşekkür ederim diye tekrarlasam da nafile, ısrar ediyorlar. Böylece başkalarının sandviçlerinin, yaş pastalarının, kokoreçlerinin yarısını yiyerek dolaşıyorum gün boyu. Bu kadınlarla daha evvel hiç karşılaşmamış ve bundan sonra da karşılaşmayacak olmamızın hiçbir önemi yok. Hamileliğin olduğu yerde resmiyet olmuyor. Ne resmiyet, ne mahremiyet. 39,5 hafta oldu. Bir rahatlık, bir ferahlık geldi üstüme. Dünya güzel, hayat nasıl da cennet mekanı oldu birdenbire. Sürekli tebessüm ediyorum. O kadar pozitif bir kimya salgılıyor ki bedenim, bütün hafta boyunca istesem de kızamıyorum kimseye. Sokağın başındaki elektrik telinin altından geçerken bir de bakıyorum ki Converse ayakkabılar yok artık. Birileri indirmiş olmalı. İyi ama nasıl? Ta oraya kadar nasıl çıkıp aldılar ayakkabıları? Muhakkak muhtar bey ilgilenmiştir diyorum kendi kendime. Bir buket papatya satın alıp teşekkür etmeye gidiyorum. Beni görür görmez ayağa fırlıyor adamcağız. Yüzünden belli belirsiz bir endişe dalgası geçiyor. Gene ne istiyor acaba bu deli diye. Muhtar bey, bizde hep şikayet için gidilir resmi makamlara, adettir. Sadece negatif konular için aşındırırız resmi dairelerin kapılarını. Oysa ben bugün size teşekkür etmeye geldim diyorum kıvançla. Her zaman mahallelinin dertleriyle ilgileniyorsunuz. Sağ olun. Ayakkabıları da indirmişsiniz elektrik telinden. Şu çiçekleri kabul edin lütfen. Papatyaları masanın üzerine koyup altın madalya almış bir atleti basın önünde tebrik eden bürokrat pişkinliğiyle yapışıyorum adamcağızın eline. Hararetle sıkıyorum. Sonra da geldiğim gibi paldır küldür çıkıyorum huzurundan. Tek kelime etmeden bakıyor ardımdan. Ben sormadım, o da söylemedi. Haliyle hala bilmiyorum. Mahalle muhtarımız mıydı hakikaten o solgun ayakkabıları elektrik telinden kurtaran yoksa rüzgar mı? Tek bildiğim bu bir hafta boyunca sürekli gülücükler ve övgüler saçıyorum etrafıma. Mutluluk hormonu salgılıyorsun diyor anaç sütlaç hanım. Doğum yaklaşınca böyle bir ara safha olur. Olağandır. 41. hafta. Panik, panik, doğum haftası geldi, çattı. Anaç sütlaç hanım beni sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor ama nafile. Şimdi bana iyi gelecek tek bir parmak kadın var. Muhakkak onunla konuşmam lazım. Karnım burnumda bir koşu varıyorum doğu kapısına. Beni bekliyor Babı Şark. Doğu kapısının ardında bağdaş kurmuş, boyun kırmış, bir asma yaprağının içinde oturuyor Can Derviş Hanım. Sermiş postunu yüreğime. Turkuaz renkli bir uzun elbise ve hırka giymiş bugün. Ayağında mavi mest, boynunda hu, dilinde kelam, elinde kehribar tesbihi çekiyor tane tane. Can Derviş Hanım, doğum anı yaklaştı. Ama ben hazır değilim. Yapamayacağım bu işi. Başaramayacağım. Evvela sükunet, sonra metanet, biraz da dirayet salık veririm her zamanki gibi diyor. Niçin habire yapmaktan ya da başarmaktan bahsediyorsun? Unutma, bir şey yapmaya çalıştıkça yapamama korkuna yenik düşersin. Peki ne yapayım? Bak, gene ne yapayım diyorsun diyor. Hiçbir şey yapmamayı deneyemez misin? Bir kez olsun kendini akışa bıraksan, bedenin biliyor ne yapması gerektiğini. Bebek de biliyor, kainat da. Sen sadece teslim ol. Teslim ol deyince, filmlerde ellerini havaya kaldırıp bankadan çıkan maskeli soyguncular geliyor aklıma. Kime teslim olacakmışım? Hem niye? Teslim olmaktan kastım, inançlı olmak ve kendini akışa bırakmaktır diye açıklama yapıyor Can Derviş Hanım. Nasıl akışa bırakırım? Şimdi olmaz. Önce hastaneyi ayarlamam gerekiyor. Bakalım iyi bir oda verecekler mi? Şöyle ferah, manzaralı olsun. Bir sürü ön hazırlık yapmam lazım. Epidural mı olacak, anestezi mi? Karar veremiyorum. Pratik akıl hanımı aramalıyım hemen. İçinizde bir tek o kotarır bu tür işleri. Lafımı kesiyor Can Derviş Hanım. Yanılıyorsun. İhtiyacın olan tek bir ön hazırlık var. O da teslimiyet, diyor. Teslimiyet mi? Teslimiyet beni aşıyor. Kafamı karıştırıyor. Nasıl teslim olurum? Tüm kalbimle ve varlığımla sessizliğe teslim olmak istesem bile nasıl susturabilirim ki içimdeki uğultuyu? Teslim olurum tamam ama önce bir emin olsam, doğum öncesi her türlü hazırlık layıkıyla yapıldı mı diye diyorum çekinerek. Hastaneyi arayıp doktorumla konuştuktan sonra teslim olsam olmaz mı? Ah canım, tersten bakıyorsun hadiseye. Önce emin olup sonra teslim olmaz insan. Evvela teslim olur ancak öyle emin olur, anlıyor musun? Hak'tan gelen her şeyin bir sebebi olduğuna ve hiçbir şeyin tesadüfi olmadığına inanırsın. O inançla kendini ilahi akışa bırakırsın. Elbette ben sana hiç hazırlık yapma demiyorum ama kafi derece yaptın yapacağını. Bundan sonrasında oturup hastane odası deniz manzaralı mı olsun, epidural mi yapılsın, doğum fotoğrafçısı mı tutulsun gibi son derece dünyevi ayrıntılara kafa yoracağına duanı et ve kendini Rabbe bırak. Gerisi lafı güzaf. Susuyorum. Anlaşılan sessizliğimi yeni bir soru addediyor Can Derviş Hanım. Cevaplamaya devam ediyor. Biliyor musun, mutasavvıflara göre bu koskoca dünyada bir ana rahmidir aslında. Dünya bize hamile mi yani? Diye soruyorum. Öyle ya, bizler de ana karnında bebekleriz. Vakti gelince bu rahmi terk etmemiz lazım. İlelebet burada kalamayız. Ama biz buradan çıkmak istemiyoruz. Zannediyoruz ki dünyayı terk edersek öleceğiz. Ölünce de yok olacağız. Oysa ölüm dediğin başlı başına bir doğumdur aslında. Ölünce bu rahimden çıkacağız. Doğacağız sonsuzlukta. Bunu bir idrak edebilsek korkmazdık ölümden. İdrak edemediğimiz için korkuyoruz. Doğar doğmaz ağlayan bebekler gibi biz de bu dünyadan ayrılmayalım diye ağlıyoruz. Peki ne yapmalıyım? Ay pardon, yani ne yapmamalıyım diyorum. Ölmeden önce ölmek lazım diye cevaplıyor. Ben doğum öncesi nasihat istiyorum senden, sen tutmuş bana git ölmeden önce öl diyorsun. Az bile diyorum. Unutma ki her şeyin başı muhabbet, sonu muhabbet. Mahluk sevilmeden Halık sevilmez. Bunu da unutma. İnsan elbette sevecek ailesini, çevresini, dostlarını ve cümle varlıkları. Anneler evlatlarını sahiplenirler hemen. Sevgililer birbirlerini, koca karısını, hatta hoca talebesini sahiplenir. Halbuki bize ait değil ki onlar. Biz kendimiz bile bize ait değiliz. Ölmeden önce ölenler var ya, işte onlar küçük harfle aşktan büyük harfle aşka geçerler. Söylediklerini %100 anladığımdan emin değilim. Ama evrenin hem büyük harfle aşk hem de koca bir rahim olduğunu, biz insanların da onun içinde bekleyen bebeklere benzediğimizi öğrenmek bir yandan ürkütüyor, bir yandan da tuhaf bir biçimde rahatlatıyor beni, dindiriyor paniğimi. Can Derviş Hanımcığım diyorum, ne çok özlemişim seni. Ben de seni özledim diyor. Hadi git ve teslim ol. Gerisi kendiliğinden gelir. Aynı gecenin sabahında hastaneye yatıyorum. Anaç Sütlaç Hanım'ın tüm itirazlarına ve prenatal yoga nefes alıştırmalarına rağmen doğum sezeryenle oluyor. Madem ki insan denilen mahlukun 9 ay 10 günde gelişimine tanıklık ettikten sonra zamanın izafiliğine daha bir inanır oldum. Doğrudur, 6 günde yaratılmıştır dünya. Doğrudur, 980 sene yaşamıştır Nuh peygamber. Doğrudur, 300 sene uyumuştur 7 uyuyanlar o ışıksız mağarada. Ya da 300 artı 9 sene. Nedir ki zaman? Her canlı bir mucize, hayatta her şey olasıdır. Madem ki yaratılmıştır insan 9 ay 10 günde. 9. Kadınlar ve doğumlar. Bencilliğin erdemi. Ayn Rand, dünya üzerinde bugün hangi ülkeye giderseniz gidin, sayısız hayranına rastlayacağınız türden kalıcılığa sahip nadir kadın yazarlardan. Romancılığının yanı sıra denemeci, oyun yazarı ve belki de en önemlisi filozof. 1940'lardan bu yana Ayn Rand felsefesini anlatmayı ve yaymayı amaç edinen pek çok oluşum çıktı ortaya. Dünya edebiyatının hakkında en çok konuşulan, en fazla sevilen ve gene en çok nefret edilen ilk 5 yazarı arasına girer muhtemelen. Asıl adı Alisa Zinovievna Rosenbaum'du. Rus Yahudisi bir ailenin kızı. Ayn Rand kendine sonradan verdiği isim, bir anlamda yeni dünyada yeniden doğduğu ad. 1905'te St. Petersburg'da doğdu. 1926'da Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Cebinde az biraz para ve yüreğinde derin bir kendini yeniden var etme arzusuyla vardı Amerika'ya. Ve bir daha ana vatanına dönmedi. Ailesini görmedi. Geçmişiyle geleceğini keskin hatlarla ayırdı birbirinden. Ateşli bir komünizm karşıtı ve kapitalizm yanlısıydı. Oyuncu Charles Francis O'Connor'la evlendi. Bir süre Hollywood'da düşük bütçeli metin yazarlıkları yaptı. Ta ki 1943'te Hayatın Kaynağı adlı yapıtıyla büyük bir çıkış yakalayana kadar. Ayn Rand'ın Magnum Opus'u yazması yaklaşık 7 sene süren Atlas Vazgeçti adlı eseridir. Objektivizm olarak adlandırılan felsefesini tüm açıklığıyla burada anlatır. Modern felsefenin açmazlarının Kant bilmeden anlaşılamayacağına inanan Ayn Rand, aslında Kant'tan zerre kadar haz etmezdi. Yüzyılımızın ilk hippisidir derdi onun için. Tabii Ayn Rand'ın Kant'ı bilerek basitleştirdiğine, eksik ve yanlı aktardığına inananların sayısı az değil. Kant'ı karikatürleştirdiği iddialarına cevabı şöyleydi. Ben Kant'ı karikatürleştirmedim. Kimse böyle bir şey yapamaz. Kant kendi kendini karikatürleştirdi. Zamanla Ayn Rand ismi bireyselciliğin ve akılcılığın bayraktarlığıyla özdeşleşti. İnsanın inandığı tüm değerleri mantığını kullanarak seçmesi gerektiğine inanıyordu. Bireyin devlet ve toplum karşısındaki haklarını savunuyor, hükümetlerin bireylerin hayatına müdahale etmesine karşı çıkıyordu. Hiç kimse kendi beynini bir başkasının yerine düşünmek için kullanamaz. Vücudun ve ruhun bütün işlevleri bireysel ve özeldir. Paylaşılamazlar ve devredilemezler. Sadece bağımsız bireylerden oluşan toplumsal modelin değil, sevginin ve aşkın temelini de mantık ve akıl olarak görüyordu. Hatta cinsel çekimi dahi beyinle, entelektüel ilgiyle açıklıyordu. Bir kadın yazar olarak Ayn Rand'ın kadın cinselliği ve kadın bedeni üzerine yazıları hayli sorunlu sayılır. Bir yanıyla otosansür uygulamadan cinselliği anlatabilen, hatta cinsel fetişizm gibi zor konulardan sakınmadan bahsedebilen az sayıda kadın yazardan biri olduğuna hiç şüphe yok. Ama bir yandan da övdüğü ve öne çıkardığı kadınsı güzellik modeli nedense sarışın, beyaz tenli, uzun bacaklı Amerikalı kadındı genellikle. Kendisinin olmadığı, olamayacağı kadın tipi. Keza kadın erkek ilişkisi konusunda da hayli çelişkili ve antifeminist fikirlere sahipti. Bir kadının bir erkeğe karşı neler hissetmesi gerektiği sorusuna hayranlık diye cevap verirdi. Erkek kahramanlığına duyulan hayranlık. Ne var ki kendi özel hayatına baktığımızda başka kadınlara salık verdiği türden bir hayranlığın evliliklerinin temeli olduğunu, kocasına taptığını söylemek pek mümkün görünmüyor. Ayn Rand'ın kocası Frank O'Connor tüm hayatı boyunca karısının gölgesinde kaldı. Pek kabiliyetli ya da aranılan bir oyuncu değildi. Çoğu zaman işsiz gezerdi. Evlendikleri andan itibaren karısının kendisinden daha zengin, daha başarılı, daha ünlü olmasını sırtında bir yük gibi taşıdı. Konumuyla alay edercesine zaman zaman kendini Mr. Ayn Rand olarak takdim ederdi. Tüm çatışmalara rağmen devam etti evlilikleri. New York'a geldikten bir sene sonra Ayn Rand 19 yaşında bir psikoloji öğrencisi olan Nathaniel Branden'le tanıştı. İlerleyen yıllarda Branden'in Ayn Rand hayranlığı onun fikirlerini yaymak için bir enstitü kurmaya kadar gidecekti. İkisinin arasındaki bağ ilk bakışta entelektüel bir işbirliğiydi belki ama aynı zamanda orta yaşlı, ünlü ve akıllı bir kadınla ona ölçüsüz hayranlık besleyen genç ve duygusal bir erkek arasında yaşanabilecek türden bir tensel çekim. Ayn Rand 40'lı yaşlara vardığında kendisinden 25 yaş küçük ve evli Nathaniel Branden'le ilişkisine süreklilik kazandırdı. Bu tarihten itibaren Branden onun en büyük müridi, sadık hayranı ve ardından sevgilisi oldu. Ayn Rand, kocasının bilgisi dahilinde bir aşk üçgeni kurdu, kendisini merkeze alarak. Bu ilişkiden Nathaniel Branden'in karısı da başından itibaren haberdardı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 239. Devamı 21. ayrımdadır.